Ayrım 6.
Bu mu diye atıldı. Yaptığınız tek şey sayıları artan sıraya sokmak mı? Sophie kendinden memnun tebessüm edecek kadar cesaretliydi. Kesinlikle. Faş görünüşünden hala ABD Büyükelçiliğindeki mesajı dinlediği anlaşılan telefonu kulağına bastırmış Langdon'a bir göz attı. Faş Langdon'un benzetmiş ifadesinden haberlerin iyi olmadığını sezinlemişti. Sophie meydan okuyan tehlikeli bir tonla yüzbaşı dedi, elinizdeki sayı dizimi tarihteki en ünlü matematiksel dizimlerden biridir. Faş ünlü olma mertebesine erişecek bir matematik dizimi bulunduğunun farkında bile değildi ve Sophie'nin düşüncesi ses tonu kesinlikle hoşuna gitmemişti. Faş'ın elindeki kağıdı başıyla işaret ederek bu Fibonacci dizimi dedi. Her bir sayının kendisinden önceki iki sayının toplamına eşit olduğu bir sayı dizisidir. Faş rakamları inceledi. Her sayı gerçekten de önceki iki sayının toplamına eşitti ama Faş tüm bunların Saunier'in ölümüyle bağlantısını anlayamıyordu. Bu ardışık sayı serisini 13. yüzyılda matematikçi Leonardo Fibonacci buldu. Saunier'in yere yazdığı tüm sayıların ünlü Fibonacci dizimine ait olması kesinlikle tesadüf olamaz. Faş dakikalarca genç kadına baktı. Pekala, eğer tesadüf değilse Jacques Saunier'in neden böyle bir şey yaptığını söyler misin? Ne diyor, bu ne anlama geliyor? Sophie omuzlarını sikti. Hiçbir şey. Bu basit bir kriptografi şakası. Tıpkı bir şiirin kelimelerini alıp herhangi biri kelimelerin ortak paydasını fark edecek mi diye onları gelişigüzel karıştırmak gibi. Faş öne doğru gözdağı veren bir adım attı ve yüzünü Sophie'ninkine olabildiğince yaklaştırdı. Umarım bundan daha tatminkar bir açıklamam vardır. Geriye doğru eğilirken Sophie'nin yumuşak hatları şaşırtacak kadar sertleşmişti. Yüzbaşı, bu gece burada olanların ciddiyetini göz önünde bulundurarak Jacques Saunier'in sizinle oyun oynadığını bilmek isteyeceğinizi düşündüm. Belli ki istemiyormuşsunuz. Kriptoloji müdürüne artık bizim yardımımıza ihtiyacınız olmadığını bildireceğim. Bunu söyledikten sonra topuklarının üstünde döndü ve geldiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Hayretler içindeki Faş onun karanlıkta kayboluşunu izledi. Bu kadın aklını mı kaçırdı? Sophie Neveu az önce kendi eliyle profesyonel intiharını imzalamıştı. Faş hala telefonda olan Langdon'a baktı. Telefondaki mesajını dikkatle dinlerken eskisinden daha kaygılı görünüyordu. ABD Büyükelçiliği. Bezu Faş pek çok şeyi küçümserdi ama çok azı onu ABD Büyükelçiliği kadar öfkelendirebiliyordu. Faş ile Büyükelçi ortak dışişleri mevzularında sıklıkla boynuzlarını birbirine geçiriyordu. En çok çarpıştıkları konu turist Amerikalıların polis güçlerince alıkonulmasıydı. DCPG hemen her gün uyuşturucu bulundurmaktan Amerikalı öğrencileri, yaşı küçük fahişelerle birlikte olan Amerikalı iş adamlarını, dükkanlardan mal çalma ve mülke zarar verme denenleriyle Amerikalı turistleri tutukluyordu. ABD Büyükelçiliği yasal olarak müdahale edebilir ve suçlu vatandaşların avuçlarını ufak bir şaplak yemekle paçayı kurtaracakları Birleşik Devletleri'ne iade edilmesini isteyebilirdi. Ve Büyükelçi istisnasız her olayda bunu yapıyordu. Faş buna Demasculation de la Police Judiciaire diyordu. Adi polisi iyidiş etmek. Paris Meç Paş'ın Amerikalı bir suçluyu ısırmaya çalışan ama ABD Büyükelçiliğine bağlı olduğu için bunu beceremeyen bir polis köpeği gibi gösteren karikatürünü yayınlamıştı. Faş kendi kendine ama bu gece değil dedi. Kaybedecek çok şey var. Robert Langdon telefonu kapattığında hasta gibi görünüyordu. Faş her şey yolunda mı diye sordu. Langdon güçlükle başını iki yana sallayabildi. Cep telefonunu geri alırken Langdon'ın ter döktüğünü gören Faş haberlerin kötü olduğunu hissetmişti. Faş'a garip bir ifadeyle bakan Langdon bir kaza diye geveledi. Bir arkadaş tereddüt etti. Sabah ilk uçakla eve dönmem gerekiyor. Langdon'un yüzündeki şok ifadesinin gerçek olduğuna Faş'ın hiç şüphesi yoktu. Bununla birlikte bir başka duyguyu daha hissedebiliyordu. Sanki Amerikalı'nın gözlerine ani bir korku dolmuş gibiydi. Langdon'u dikkatle izleyen Faş bunu duyduğuma üzüldüm dedi. Oturmak ister misiniz? Galerideki seyir banklarından birini işaret etti. Langdon boş bakışlarla başını sallayıp banka doğru birkaç adım attı. Duruyor, her geçen dakika kafası biraz daha karışmış görünüyordu. Aslında sanırım tuvaleti kullansam iyi olacak. Faş oyalandıkları için kaşlarını çatmıştı. Tuvalet? Elbette. Birkaç dakikalık ara verelim. Geldikleri uzun koridorun gerisini gösterdi. Tuvaletler müze müdürünün ofisinin arka tarafında. Langdon büyük galeri koridorunun diğer tarafına bakarak duraksadı. Sanırım şu tarafta daha yakın bir tuvalet var. Faş Langdon'un haklı olduğunu fark etti. Yolun üçte ikisini gelmişlerdi ve büyük galeri bir çift tuvaletle son buluyordu. Size eşlik edeyim mi? Galeride ilerlemeye başlayan Langdon başını iki yana salladı. Gerek yok. Sanırım birkaç dakika yalnız kalmaya ihtiyacım var. Langdon'un koridorda tek başına ilerlemesi Faş'ın çok da hoşuna gitmemişti ama büyük galeriden tek çıkışın diğer tarafta olduğunu bildiğinden rahattı. Altından geçtikleri kapı. Bu büyüklükteki bir yer için Fransız yangın yönetmeliği pek çok acil çıkış merdiveni yapılmasını gerektirdiği halde Sonier güvenlik sistemini çalıştırdığında bu merdivenler otomatik olarak kilitlenmişti. Evet, şimdi sistem sıfırlanmış ve merdivenler yeniden açılmıştı ama önemi yoktu. Dış kapılar açılırsa yangın alarmı devreye girecekti. Üstelik dışarıda DCPJ ajanları bekliyordu. Faş'ın haberi olmaksızın Langdon'un dışarı çıkması olası değildi. Faş bir süreliğine Bay Sonier'in ofisine dönmem gerekiyor dedi. Lütfen gelip doğrudan beni bulun Bay Langdon. Tartışmamız gereken pek çok şey var. Langdon karanlıkta kaybolurken elini sallar gibi yaptı. Arkasını dönen Faş öfkeyle diğer yöne doğru ilerledi. Kapıya geldiğinde altından geçerek büyük galeriden çıktı, koridorda yürüdü ve Sonier'in ofisindeki komuta merkezine fırtına gibi daldı. Sophie Neveu'nun bu binaya girmesine kim izin verdi diye bağırdı. İlk cevap veren Cole oldu. Dışarıdaki güvenlik görevlilerine şifreyi çözdüğünü söylemiş. Faş etrafına bakındı. Gitti mi? Sizinle birlikte değil mi? Gitmiş. Faş karanlık koridora bir göz attı. Belli ki Sophie dışarı çıkmadan evvel durup diğer görevlilerle sohbet edecek halde değildi. Faş bir an için giriş katındaki güvenlik polislerine telsizle Sophie'yi durdurmalarını ve binadan çıkmadan yanına getirmelerini söylemeyi istedi. Bunu bir kez daha düşündü. Konuşan sadece gururuydu, son sözü söylemeyi istiyordu. Bu gece yeterince oyalanmıştı. Onu kovmak için sabırsızlanırken kendi kendine Ajan Nuva ile daha sonra ilgilenirsin dedi. Aklından Sophie'yi çıkartan Faş bir süre için Sanuyer'in masasında duran minyatür şövalye heykeline baktı, sonra Cole'ye döndü. Onu görüyor musun? Cole başını bir kez salladı ve dizüstü bilgisayarını Faş'a çevirdi. Zemin planındaki kırmızı nokta açıkça seçilebiliyor ve umumi tuvalet yazan odada yanıp sönüyordu. Bir sigara yakıp koridora doğru yürüyen Faş, güzel dedi, bir telefon açacağım. Langdon tuvaletten başka bir yere gitmesin. 12. Robert Langdon, büyük galerinin sonuna doğru yorgun adımlarla yaklaşırken sersemlediğini hissediyordu. Sophie'nin telefon mesajını zihninde tekrarlayıp duruyordu. Koridorun sonunda uluslararası işaret dilinde çöp adamlarla ifade edilen tuvaletin ışıklı tabelaları onu üzerinde İtalyan çizimlerinin bulunduğu labirent şeklindeki bir dizi bölmeye götürmüştü. Bölmeler tuvaletleri görünürden saklıyordu. Erkekler tuvaletini bulan Langdon içeri girdi ve ışıkları açtı. İçerisi boştu. Lavabonun yanına giderek yüzüne soğuk su çarptı ve ayılmaya çalıştı. Kuvvetli floresan ışığı çıplak fayanslarda parlıyor ve içerisi amonyak kokuyordu. Yüzünü kurularken tuvaletin kapısı gıcırdayarak açıldı, arkasını döndü. Yeşil gözleri korkuyla parlayan Sophie Neveu içeri girmişti. Tanrı'ya şükür ki geldiniz, fazla vaktimiz yok. Lavaboların yanında duran Langdon, DCPJ kriptografın Sophie Neveu'ya şaşkınlıkla bakıyordu. Langdon yalnızca dakikalar önce yeni gelen kriptografın deli olduğunu düşünerek telefondaki mesajını dinlemişti. Ama dinledikçe Sophie Neveu'nun son derece ciddi olduğunu anlamıştı. Bu mesajı tepki vermeyin, sakince dinleyin, şu anda tehlikedesiniz. Verdiğim talimatlara harfiyen uyun. Tereddüt eden Langdon, Sophie'nin tavsiyelerine uymaya karar vermişti. Faş'a telefonun ülkesinde kaza geçiren bir arkadaşıyla ilgili olduğunu söylemişti. Daha sonra büyük galerinin sonundaki tuvaleti kullanmak istemişti. Nefes nefese kalan Sophie şimdi onun önünde duruyordu. Langdon floresan ışığında onun güçlü havasının yumuşak hatlarından kaynaklandığını görünce şaşırmıştı. Sadece bakışları sertti ve çok katmanlı Renoir portrelerini çağrıştırıyordu. Gizemli fakat belirgin, gizem perdesini bir şekilde kaybetmeyen bir yüreklilik. Sizi uyarmak istedim Bay Langdon diye söze başlayan Sophie hala nefes almaya çalışıyordu. Siz gözetim altındasınız. Polis sizi gözaltına aldı. Konuşurken aksanlı İngilizcesi fayans duvarlarda yankılanarak sesine boğuk bir nitelik kazandırıyordu. Langdon ama neden diye sordu. Sophie ona telefonda bir açıklamada bulunmuştu ama bunu onun ağzından duymak istiyordu. Ona doğru adım atarken çünkü dedi Faş'ın bu cinayetteki baş şüphelisi sizsiniz. Langdon'un kelimelerle arası iyiydi ama yine de son derece mantıksız geliyordu. Sophie'ye göre Langdon bu gece Louvre'a simge bilim uzmanı olarak değil bir şüpheli olarak çağrılmıştı ve DCPJ'in en sık kullandığı sorgu metotlarından birinin gözetim altındaki suçlu, hedefi olduğunun farkında değildi. Bu usta aldatmacada polis şüpheliyi cinayet mahalline davet eder ve sinirlerine hakim olamayıp kendini ele vereceğini ümit ederek onunla mülakat yapardı. Sophie, ceketinizin sol cebine bakın dedi. Sizi gözaltına aldıklarına dair bir delil bulacaksınız. Langdon gittikçe evhamlanıyordu. Cebime mi bakayım? Bir çeşit ucuz sihir numarasına benziyordu. Sadece bakın. Şaşkınlık içindeki Langdon elini tweed ceketinin sol cebine götürdü. O cebi hiç kullanmazdı. Cebi kurcaladığında hiçbir şey bulamadı. Ne bekliyordun ki? Yeniden Sophie'nin deli olabileceğini düşünmeye başlamıştı. O sırada parmakları beklenmedik bir nesneye dokundu. Küçük ve sertti. Minik nesneyi parmaklarıyla tutarak dışarı çıkarttı ve hayretle baktı. Saat pili büyüklüğünde düğme şeklinde metal bir yuvarlaktı. Daha önce hiç görmediği bir şeydi. Bu ne? Sophie, GPS takip noktacığı dedi. Bulunduğu yeri devamlı DCBJ'in gözlemleyebildiği küresel mevki sistemine gönderir. Bunu insanların yerini izleyebilmek için kullanırız. Dünyanın herhangi bir yerinde 60 santim hata payıyla tam yerini gösteriyor. Size elektronik takibi aldılar. Otelden sizi almaya gelen ajan siz odadan çıkmadan önce onu cebinize yerleştirdi. Langdon otel odasını hatırlamaya çalıştı. Aldığı kısa duş, giyinmesi, odadan çıkarlarken DCPJ ajanının Langdon'ın tweed ceketini tutması. Dışarısı soğuk Bay Langdon demişti ajan. Paris'te bahar şarkılarda söylediğiniz gibi değildir. Langdon ona teşekkür etmiş ve ceketi giymişti. Sophie'nin zeytin rengi gözleri samimiydi. Daha önce size takip noktacığından bahsetmedim çünkü cebinizi faşın yanında aramanızı istemedim. Onu bulduğunuzu bilemez. Langdon'un nasıl tepki vermesi gerektiğine dair hiçbir fikri yoktu. Sizi GPS takibine aldılar çünkü kaçabileceğinizi düşünüyorlardı. Durdu. Aslında kaçmanızı umut ettiler. Bu şekilde davaları kuvvetlenecekti. Langdon neden kaçayım ki diye sordu. Ben masumum. Faş tam tersini düşünüyor. Öfkelenen Langdon takip noktacını atmak için çöp kovasına doğru yürüdü. Hayır. Sophie onun kolunu tutarak durdurdu. Onu cebinizde bırakın. Eğer onu atarsanız sinyal hareket etmeyi kesecek ve noktacığı bulduğunuzu anlayacaklar. Faş'ın sizi yalnız bırakmasının tek sebebi bulunduğunuz yeri takip edebilmeleri. Eğer ne yaptığını keşfettiğinizi düşünürse... Sophie cümleyi tamamlamadı. Bunun yerine metal diski Langdon'un elinden aldı ve tekrar tweed ceketinin cebine attı. Noktacık sizinle kalsın. En azından şimdilik. Langdon hiçbir şey anlayamıyordu. Faş benim Jack Sanuier'i öldürdüğümü nasıl düşünebildi? Sizden şüphelenmek için inandırıcı sebepleri var. Sophie'nin yüzünde katı bir ifade vardı. Burada henüz görmediğiniz bir delil var. Faş bunu sizden dikkatle sakladı. Langdon bakmakla yetiniyordu. Sanuier'in yere yazdığı metnin 3 satırını hatırlıyor musunuz? Langdon evet anlamında başını salladı. Langdon sayılarla kelimeleri beynine yazmıştı. Sophie artık fısıltıyla konuşuyordu. Ne yazık ki sizin gördüğünüz mesajın tamamı değildi. Faş'ın fotoğrafını çektikten sonra siz gelmeden önce silip temizlediği 4. bir dize vardı. Langdon filigran kaleminin çözünür mürekkebinin kolaylıkla çıkartıldığını bildiği halde Faş'ın delili neden sildiğini tahmin edemiyordu. Sophie, Faş mesajın son dizesinden dedi sizin haberiniz olmasını istemiyordu. Durdu. En azından sizinle işi bitene kadar. Sophie süveterinin cebinden fotoğrafın bilgisayar çıktısını çıkardı ve açmaya başladı. Faş, Sauvignon'un mesajında söylediklerini çözebilmemiz umuduyla bu gece cinayet mahallinin görüntülerini kriptoloji birimine gönderdi. Buradaki mesajın tamamının fotoğrafı. Sayfayı Langdon'a uzattı. Langdon hayretle resme baktı. Yakından çekilen fotoğraf parke zemindeki parıltılı mesajı gösteriyordu. Son dize Langdon'ın midesine bir yumruk gibi inmişti. 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. 10 Draco devini al. 10 sahte alim. P.S. Robert Langdon'ı bul. 13. Langdon saniyeler boyunca Sanyer'in dipnotunun göründüğü fotoğrafa hayretle baktı. P.S. Robert Langdon'ı bul. Ayaklarının altındaki zemin sallanıyormuş gibi hissediyordu. Sanyer benim ismimi içeren bir dipnot mu bıraktı? Ne kadar düşünürse düşünsün nedenini kavrayamıyordu. Sophie ısrarcı bakışlarla Faş'ın bu gece sizi neden buraya getirdiğini ve neden baş şüphelisi olduğunuzu dedi. Şimdi anlıyor musunuz? Langdon'un o anda tek anlayabildiği Sanyer'in katilini ismiyle ihbar edeceğini söylediğinde Faş'ın neden o denli memnun göründüğüydü. Robert Langdon'ı bul. Langdon, Sanyer bunu neden yazdı diye sordu. Şaşkınlığı öfkeye dönüşüyordu. Ben Jack Sanyer'i niye öldürmek isteyeyim? Faş nedenini henüz bulamadı ama belki siz açıklarsınız umuduyla bu geceki tüm konuşmanızı kaydediyordu. Langdon ağzını açtı ama tek kelime edemedi. Sophie, minyatür bir mikrofon taktı diye açıkladı. Sinyali komuta merkezine gönderen cebindeki bir vericiye bağlı. Langdon bu imkansız diye kekeledi. Şahitlerim var. Seminerden sonra doğruca otelime gittim. Otel resepsiyonuna sorabilirsiniz. Faş bunu yaptı bile. Elindeki rapor resepsiyon görevlisinden oda anahtarınızı saat 10.30 civarında aldığınızı gösteriyor. Ne yazık ki cinayet saat 11'de işlendi. Otel odanızdan rahatlıkla görünmeden ayrılmış olabilirsiniz. Bu delilik. Faş'ın elinde hiç delil yok. Sophie'nin gözleri hiç delil yok mu dercesine büyümüştü. Bay Langdon, isminiz cesedin yanında yerde yazıyordu ve Sanyer'in randevu defteri cinayetin işlendiği saatte onunla birlikte olduğunuzu söylüyor. Durdu. Faş'ın elinde sorgulama için sizi merkeze götürmeye yetecek kadar kanıt var. Langdon birden bir avukata ihtiyacı olduğunu anladı. Bunu ben yapmadım. Sophie içini çekti. Bu Amerikan televizyon dizisi değil Bay Langdon. Fransa'da kanunlar polisi korur, suçluyu değil. Ne yazık ki bu davada işin içine medya da giriyor. Jacques Sanuar Paris'te tanınan ve sevilen bir kişiydi. Cinayet haberi sabah gazetelerinde yer alacaktır. Hemen bir açıklama yapması için faşa baskı yapacaklar. Nezarette bir şüpheli bulundurması onun açısından çok daha iyi olur. Suçlu olun ya da olmayın, gerçekten olanları çözene kadar sizi DCPJ'de tutacaklardır. Langton kendini kafese tıkılmış bir hayvan gibi hissediyordu. Bana tüm bunları neden anlatıyorsunuz? Çünkü Bay Langton, sizin masum olduğunuza inanıyorum. Sophie bir süre uzaklara, daha sonra tekrar onun gözlerine baktı. Hem ayrıca başınızın belada olması bir bakıma benim suçum. Affedersiniz, Sanuyer'in suçu benim üstüme atması sizin suçunuz mu? Sanuyer suçu sizin üstünüze atmaya çalışmıyordu. Bu bir hataydı. Yerdeki o mesaj aslında bana yazılmıştı. Langton'un bunu kavrayabilmesi bir dakikasını aldı. Anlayamadım. O mesaj polise yazılmamıştı. Mesajı bana yazmıştı. Sanırım her şeyi öylesine hızlı yapması gerekiyordu ki polisin bundan ne anlayacağını düşünemedi. Durdu. Sayısal şifrenin bir anlamı yok. Sanuyer soruşturmaya kriptografların katılması için bunu yazdı. Böylece başına gelenlerden hemen haberim olacaktı. Langton ilgiyi kurmaya başlamıştı. Sophie Nova'nın aklını kaçırmış olması bu noktada yoruma açıktı ama en azından kendisine neden yardım etmeye çalıştığını artık anlıyordu. P.S. Robert Langton'ı bul. Müze müdürünün Langton'ı bulması için kendisine şifreli bir dipnot bıraktığına inandığı belliydi. Peki ama mesajı neden size bıraktığını düşünüyorsunuz? Yavan bir sesle Vitruvius adamı dedi. Da Vinci'nin çalışmaları arasında en sevdiğim eskiz daima bu olmuştur. Bu gece onu benim dikkatimi çekmek için kullandı. Bekle biraz. Yani müze müdürünün senin en sevdiğin eseri bildiğini mi söylüyorsun? Başını salladı. Üzgünüm. Baştan söylemeliydim. Jacques Sanuyer ve ben. Sophie'nin sesi boğulmuştu. Langton onun sesinde bir melankoli sezinledi. Görünürün altında yatan bir acı vardı. Sophie ile Jacques Sanuyer'in özel bir ilişkisi bulunduğu belli oluyordu. Fransa'da yaşlanmaya başlayan erkeklerin genç metresler tuttuğunu bilen Langton önünde duran genç ve güzel kadını inceledi. Öyle bile olsa Sophie Nemo kiralık bir kadına hiç benzemiyordu. Sesi artık fısıltı haline dönüşen Sophie, 10 yıl önce kopmuştuk dedi. O zamandan beri hemen hemen hiç görüşmedik. Bu gece kripto telefonla öldürüldüğü haberini alınca ve ben vücudundaki şekillerle yerdeki metni görünce bana bir mesaj göndermeye çalıştığını fark ettim. Vitruvius adamı yüzünden mi? Evet. Ve PS harfleri yüzünden. Dipnot mu? Başını hayır anlamında salladı. PS benim ismimin baş harfleri. Ama senin adın Sophie Nouveau. Sophie başını çevirdi. Ben onunla yaşarken PS benim takma adımdı. Yüzü kızarmıştı. Prenses Sophie anlamına geliyor. Langdon hiç tepki vermedi. Aptalca, biliyorum dedi ama bu 10 yıl önceydi. Ben küçük bir kızken. Sen onu küçük bir kızken mi tanıyordun? Oldukça iyi derken gözleri dolmuştu. Jacques Sanuyer benim büyük babamdı. 14. Komuta merkezine girerken sigarasından son bir nefes alan Faş, Langton nerede diye sordu. Hala erkekler tuvaletinde efendim. Teğmen Kolye bu sorunun geleceğini tahmin ediyordu. Yüzbaşı omzunun üstünden GPS noktasına baktığında Kolye çarkların dönmeye başladığını duyar gibi olmuştu. Faş gidip Langton'u kontrol etme arzusunu bastırmaya çalışıyordu. Aslında gözaltına alınan kişiye istediği kadar süre ve mümkün olduğunca özgürlük verilerek kendini serbest zannetmesi sağlanırdı. Langton'un kendi iradesiyle dönmesi gerekiyordu. Yine de aradan 10 dakika geçmişti. Çok uzun. Faş, Langton'un bizi atlatma ihtimali var mı diye sordu. Kolye başını iki yana salladı. Erkekler tuvaletinde hala kıpırdanmalar görüyoruz. Bu GPS noktacını hala taşıdığı anlamına geliyor. Belki de rahatsızlanmıştır. Noktacığı bulmuş olsaydı çıkartıp kaçmaya çalışırdı. Faş saatine göz attı. Güzel. Faş'ın zihni hala meşgul gibi görünüyordu. Kolye gece boyunca yüzbaşıda alışılmadık bir gerginlik hissetmişti. Genellikle olaylara tarafsız bakan ve baskı altında sükunetini kaybetmeyen Faş bu gece sanki kişisel meselesi gibi davranıyor ve işine duygularını karıştırıyor gibiydi. Şaşırmamak gerekir diye düşündü Kolye. Faş'ın bu tutuklamaya fazlasıyla ihtiyacı var. Son günlerde Bakanlar Kurulu ile medya, Faş'ın saldırgan tarzını önemli büyükelçiliklerle zıtlaşmasını ve yeni teknolojilere yaptığı büyük yatırımları açıkça eleştirir olmuştu. Bu gece bir Amerikalı'nın ileri teknoloji sayesinde önemli bir suç yüzünden tutuklanması, Faş'a yönelik eleştirileri uzun bir süre susturacak ve iyi bir ikramiye ile emekli oluncaya dek görevde kalmasına yardımcı olacaktı. Bu ikramiyeye ihtiyacı olduğunu Tanrı da biliyor diye düşündü Kolye. Faş'ın teknoloji tutkusu ona hem mesleki hem de şahsi alanda zarar vermişti. Tüm birikimlerini teknoloji çılgınlığı uğruna harcadığı ve gömleğini bile kaybettiği söyleniyordu. Ve Faş sadece en iyi kalite gömlekler giyen bir adamdı. Bu gece hala bol vakti vardı. Talihsiz olmasına karşın Sophie Nouveau'nun sebep olduğu kesinti sadece ufak bir pürüzdü. O artık gitmişti ve Faş'ın elinde hala oynayacağı kartlar vardı. Langdon'a isminin yerde yazdığını henüz söylememişti. P.S. Robert Langdon'ı bul. Amerikalı'nın bu küçük delil karşısında göstereceği tepki onu ele verecekti. Ofisteki DCPJ ajanlarından biri onu yüzbaşı diye çağırdı. Bu telefona cevap vermeniz iyi olacak sanırım. Kaygılı bir ifadeyle elinde telefon arızesini tutuyordu. Faş kim o diye sordu. Ajan kaşlarını çattı. Kriptoloji birimi müdürü. Ve Sophie Nouveau hakkında efendim. Ters giden bir şeyler var. 15. Zamanı gelmişti. Siyah Audi'den inerken Silas kendini güçlü hissediyordu. Üstünden kaçan cübbesi gece esintisiyle hışırdıyordu. Havada değişim rüzgarları esiyor. Önündeki işin kuvvetten çok incelik gerektirdiğini biliyordu. Bu yüzden silahını arabada bırakmıştı. 13 mermi alan Heckler Koch USP 40'ı ona öğretmen vermişti. Tanrı'nın evinde ölüm silahına yer yoktur. Bu saatte büyük kilisenin önündeki meydan bomboştu. Saint Sulpice'in bittiği yerde görülebilen tek canlı, gece gezinen turistlere satılık mallarını gösteren ergenlik çağındaki fahişelerdi. Kemale ermiş vücutları Silas'ın beline tanıdık bir ihtiras yayıyordu. İçgüdüsel olarak kasılan uylukları kancalı keçe kemerinin etine batmasına neden oldu. İhtirası bir anda sönmüştü. Silas 10 yıldır kendini tüm cinsel zevklerden, hatta kendi kendine yaptıklarından bile uzak tutuyordu. Tarih bunu emrediyordu. Opus Dei'nin izinden gitmek için çok fazla fedakarlıkta bulunduğunu biliyordu ama karşılığında çok daha fazlasını almıştı. Müebbet bekarlık yemini ve tüm şahsi menfaatlerden feragat etmek büyük bir fedakarlık sayılmazdı. İçinden çıktığı yoksulluk ve hapishanede katlandığı cinsel vahşetler düşünüldüğünde müebbet bekarlık tahammül edilebilir bir bedeldi. Tutuklanıp gemiyle Andorra'daki hapishaneye gönderildiğinden beri ilk kez Fransa'ya geri dönen Silas, ana vatanının kurtarılmış ruhunda vahşi anıları canlandırarak kendisini sınadığını hissedebiliyordu. Yeniden doğdun diye hatırlattı kendine. Tanrı'ya bugün sunduğu hizmet bir cinayet günahını gerektirmişti ve Silas biliyordu ki bu sonsuza kadar kalbinde sessizce taşıması gereken bir fedakarlıktı. İnancının ölçüsü katlanabildiğin acılardır demişti ona öğretmen. Silas acılara yabancı değildi ve kendini ona verilen vazifelerin daha yüksek bir makamca emredildiğini söyleyen öğretmene ispat edebilmek için sabırsızlık duyuyordu. Kilise girişine doğru ilerleyen Silas, "Hagole obre de Dio" diye fısıldadı. Tanrı'nın işi. Devasa kapının gölgesinde duraksayıp derin bir nefes aldı. Yapmak üzere olduğu işi ve kendisini içeride gerçekten neyin beklediğini o ana dek fark etmemişti. Kilit taşı. Bizi son hedefimize götürecek. Hayalet beyazı yumruğunu kaldırdı ve kapıya 3 kez vurdu. Dakikalar sonra devasa ana kapının sürgüleri hareket etmeye başladı. 16. Sophie binadan ayrılmadığını, Faş'ın ne zaman anlayacağını düşünüyordu. Langdon'ın tamamıyla altüst olduğunu görünce kendi kendine onu erkekler tuvaletinde yakalamakla doğru bir iş yapıp yapmadığını sorguladı. Başka ne yapabilirdim? Gözünün önüne büyük babasının çırılçıplak kollarını ve bacaklarını açmış yerde yatan cesedini getirdi. Bir zamanlar onun için büyük babası her şey demekti ama bu gece Sophie onun için neredeyse hiç üzülmediğine şaşırıyordu. İlişkileri 22 yaşındayken Mart ayında bir gece aniden sona ermişti 10 yıl önce. Sophie İngiltere'de okuduğu üniversiteden eve birkaç gün erken dönmüş ve yanlışlıkla büyük babasını görmemesi gereken bir şeyi yaparken görmüştü. Bugüne dek inanmakta güçlük çektiği bir sahneydi bu. Kendi gözlerimle görmemiş olsaydım.